Ayrım 6.
Haberci ritüeli. 1. Otur ve tümden gevşeyip rahatla. Bırak zihnin özgürce gezinsin, düşüncelerin serbestçe akıp gitsin. Bir süre sonra kendi kendine artık gevşeyip rahatladım, uykuların en derinindeyim demeye başla. 2. Zihninin artık hiçbir şeyle ilgilenmediğini hissettiğinde sağında kocaman bir ateş hayal et. Alevler canlı ve parlak olsun. Sonra usulca bilinçaltıma kendini göstermesini emrediyorum. Büyülü sırlarını açmasını ve gözler önüne sermesini emrediyorum de. Biraz bekledikten sonra zihnini ateşe odaklandır. Bir hayal belirirse bilinçaltının bir belirtisi olacaktır. Onu canlı tutmaya çalış. 3. Şimdi ateşi hep sağında tutarak solunda yeni bir büyük ateş hayal etmeye başla. Alevler canlandığı zaman usulca şu sözleri söyle. Kendini her şeyde ve herkeste gösteren kuzunun gücü, habercimi çağırdığımda bende de göstersin kendini. Habercinin adı şimdi karşımda belirsin. İki ateş arasında belirmesi gereken habercinle konuş. Belirli sorunlarını görüş, akıl danış ve ona gerekli emirleri ver. 5. Konuşmanız bittiğinde haberciyi şu sözlerle salıver. Gerçekleştirdiğim mucize için kuzuya teşekkür ederim. Habercinin adı çağrıldığı zaman geri dönsün ve uzaktayken de işlerimi sürdürmeme yardımcı olsun. Not: İlk çağrıda ya da ritüeli uygulayanın zihnini yoğunlaştırma yeteneğine göre ilk çağrılarda habercinin adını söyleme. Yalnızca o de. Ritüel iyi uygulanırsa haberci adını hemen telepatik olarak açıklayacaktır. Açıklamazsa adını öğrenene kadar diret. Konuşmaya ancak ondan sonra başla. Ritüel ne kadar çok tekrarlanırsa habercinin varlığı o kadar güçlü, eğlenmeleri o kadar çabuk olacaktır. Oradan ayrıldıktan sonra Petrus garsonu kastederek "Onu o kadar aşağılamamalıydım," dedi. "Bana kalırsa o kahveyi benim üstüme değil, nefret ettiği dünyanın üstüne döktü. Kendi düş gücünün çok ötelerine uzanan koskoca bir dünyada yaşadığının farkında. Onun bu dünyaya katılımı ise her sabah erkenden kalkmak, börekçiden börekleri alıp getirmek, gelenlere hizmet etmek ve her gece asla tanımayacağı kadınlara hayal ederek kendini tatmin etmekle sınırlı." Siesta vakti gelmişti ama Petrus yürümeyi sürdürmekte kararlıydı. Böyle yapmakla hoşgörüsüzlüğünün cezasını çektiğini söylüyordu. Ben de hiçbir şey yapmadığım halde kızgın güneşin altında onunla birlikte yürümek zorundaydım. Yürekten savaşı ve tam o sırada dünyanın dört bir yanında yapmak istemedikleri şeyleri yapmakta olan milyonlarca insanı düşünüyordum. Gerçi baş parmağımcılık yara olmuştu ama zalimlik egzersizi işime yarıyordu. Aklımın beni hiç istemediğim durumlara düşürerek hiçbir yararı olmayan duygulara kapılmama yol açarak bana nasıl ihanet ettiğini görmemi sağlamıştı. Birden "Umarım Petrus haklıdır," diye geçirdim içimden. Umarım gerçekten bir haberci vardır. Onunla önümdeki sorunları konuşabilirim. Gündelik sorunlarımla ilgili yardım isteyebilirim diye düşündüm. Geceyi iple çekiyordum. Bu arada Petrus garsondan söz etmeyi sürdürüyordu. En sonunda yine Hristiyanlıktan kanıtlar göstererek kendini doğru davrandığına inandırmayı başardı. Hazreti İsa zina yapan kadını bağışlamış, ondan bir incire esirgeyen adamı lanetlemişti. Benim de iyilik perisi olacak halim yok. İşte bu kadar. Sorun onun gözünde çözülmüştü. Petrus'u bir kez daha Kitab-ı Mukaddes kurtarmıştı. Estela'ya vardığımızda saat 9'a geliyordu. Yıkanıp yemeğe indim. Yakup yolunun ilk rehberinin yazarı Aymeric Pico, Estela'dan "Ekmeği mis gibi, şarabı, eti, balığı harika, bereketli bir yer. Irmağı Ega'nın suyu güzel, tatlı ve temiz," diye söz etmişti. Irmağın suyundan içmedim ama lokantanın yemeklerine bakılırsa Pico'nun değerlendirmesi 800 yıl sonra bile doğruluğunu koruyordu. Enfes bir Rioja şarabı eşliğinde kuzu budu ve enginar göbeği yedik. Sofradan uzun süre kalkmadık. Şarabımızı yudumlayarak havadan sudan konuştuk ama sonunda Petrus habercimle ilk bağlantımı kurmamın vaktinin geldiğini söyledi. Kentte gezintiye çıktık. Bazı geçitler Venedik'te olduğu gibi doğruca ırmağa çıkıyordu. Orada bir yerde biraz oturmaya karar verdim. Petrus artık töreni benim yöneteceğimi bildiği için geride kaldım. Uzun bir süre ırmağı seyrettim. suyu ve sesi beni bu dünyadan almaya, bana derin bir dinginlik vermeye başladı. Gözlerimi kapadım ve ilk büyük ateşi hayal ettim. İlk başta hayal etmek kolay değildi ama sonunda belirdi. Ritüelin sözlerini söyledim. Bu kez solumdan bir başka büyük ateş belirdi. İki ateşin arasında aydınlanan yer bütünüyle boştu. Habercinin kendini göstermesi için bir şey düşünmemeye çalışarak bir süre öyle baktım oraya. Ama haberci belireceğine çeşitli egzotik sahneler belirmeye başladı. Bir piramidin girişi, saf altına bürünmüş bir kadın, bir ateşin çevresinde dans eden siyah adamlar. Hayaller birbiri ardı sıra hızla gelip gidiyor, ben de onların özgürce akışını izliyordum. Petrus'la geçtiğimiz yoldan bazı görüntüler de belirdi. Patikalar, lokantalar, ormanlar. En sonunda hiçbir uyarı gelmeden iki ateşin arasında o sabah gördüğüm kül rengi çöl göründü. Ve orada o dost görünen adam hain hain bana bakıyordu. Önce bir kahkaha attı. Ardından cezbeye gelişim karşısında gülümsedi. Bana kapalı bir çanta gösterdi. Sonra çantayı açıp benim göremeyeceğim bir biçimde içine baktı. Tam o sırada aklıma bir ad düştü. Astrein. Bu gerçek ad değil. Adı gözlerimin önüne getirmeye ve iki ateşin arasında dans ettirmeye başladığımda haberci başıyla onayladı. Adını öğrenmiştim. Egzersizi sona erdirmenin vakti gelmişti. Ritüelin sözlerini söyleyip önce soldaki sonra sağdaki ateşi söndürdüm. Gözlerimi açtığımda Ega Irmağı önümdeydi. Petrus'a iki ateş arasında olup bitenleri anlattıktan sonra sandığımdan çok daha kolay oldu dedim. Bu senin ilk bağlantındı. Tanışmak ve dostluk kurmak için bir buluşma. Haberciyle konuşmaların ancak onu her gün çağırıp sorunlarını tartışırsan verimli olur. Ama gerçek yardımla tuzağı birbirinden ayırt etmeyi bilmelisin. Onunla her buluşmanda kılıcını hazır et. Ama henüz kılıcım yok ki diye yanıtladım. Doğru, o yüzden sana fazla zarar veremez. Yine de işini kolaylaştırma. Ritüel sona erdiğinde Petrus'tan ayrılıp otele döndüm. Yatağımda bize öğle yemeği veren zavallı genç garsonu düşündüm. Oraya geri dönüp ona haberci ritüelini öğretmek, isterse her şeyi değiştirebileceğini söylemek geçti içimden. Ama dünyayı kurtarmaya çalışmak boşunaydı. Daha kendimi bile kurtaramamıştım. Haberci ritüeliyle ilgili ilk deneyimimi bütünüyle anlatmış değilim. Aslında Petrus, hayallerin, anıların ve Astrein'in bana gösterdiği çantanın anlamını açıkladı. Ama haberciyle her insanın her buluşması farklı olacağından, başkalarının deneyimini etkilemesin diye kendi deneyimimde diretmek istemiyorum. Sevgi. Petrus ertesi gün habercinle konuşmak ruhlar dünyasıyla ilgili sorular sormak değildir dedi. Habercinin senin için yerine getirdiği bir tek işlev vardır. Maddi dünyayla ilgili yardımcı olur sana. O da ancak ne istediğini tam olarak biliyorsan. Bir şeyler içmek için bir kasabaya uğramıştık. Petrus bir bira söylemiş, ben de bir meyve suyu istemiştim. Parmaklarım bardaktaki suda soyut biçimler oluşturuyordu. Kaygılıydım. Habercinin bana bir şey söylemek istediği için kendini o oğlanda gösterdiğini söylemiştin. İvedi bir şey diye doğruladı. Bir süre daha haberciler, melekler ve şeytanlardan söz ettik. Geleneğin gizemlerinin bu denli pratik bir uygulamasını kabullenmek benim için zordu. Petrus, her zaman bir ödül peşinde koştuğumuzu söyleyince ben de Hazreti İsa'nın zengin adamın cennete giremeyeceğini söylediğini hatırlattım ona. Ama Hazreti İsa ustasını daha da usta kılmayı bilen adamı ödüllendirmişti. İnsanlar ona yalnızca olağanüstü bir hatip olduğu için inanmamışlardı. Mucizeler gerçekleştirmek ve izinden yürüyenleri ödüllendirmek zorunda kalmıştı. Konuşmamızı dinlemekte olan bar sahibi, "Burada kimse Hazreti İsa'ya hakaret edemez." diye atıldı. "Kimsenin Hazreti İsa'ya hakaret ettiği yok," diye karşılık verdi Petrus. "Onun adını boş yere andığın zaman günaha girersin asıl. Kasaba meydanında hepiniz öyle yapmıştınız." Bar sahibi bir an duraksadı. Sonra "Benim o işten haberim yok," diye yanıtladı. "Ben o zaman çocuktum." Petrus "Zaten hep başkaları suçludur," diye homurdandı. Bar sahibi mutfağa girdikten sonra Petrus'a neden söz ettiğini sordu. "Düşünsene, 20. yüzyılda daha 50 yıl önce bu kasabanın meydanında bir çingeneyi diri diri yaktılar. Onu büyücülükle ve okunmuş ekmeğe sövmekle suçlamışlardı. İspanya iç savaşı patlak verince olay unutuldu. Artık kimse hatırlamıyor. Burada yaşayanlar dışında. Peki sen nereden biliyorsun Petrus? Biliyorum çünkü daha önce Santiago yolunu yürüdüm. Boş barda içkilerimizi yudumlamayı sürdürüyorduk. Güneş iyice kızışmıştı. Tam siesta vaktiydi. Birkaç dakika sonra bar sahibi yeniden göründü. Bu kez kasabanın rahibi de yanındaydı. Siz kimsiniz diye sordu rahip. Petrus sırt çantasına dikili deniz kabuklarını gösterdi ona. Barın önündeki yoldan 1200 yıldır hacılar geçiyordu. Hacıların ne olursa olsun saygıyla karşılanması, gönüllerinin hoş edilmesi gelenektendi. Rahibin ses tonu birden değişti. Sorgulayıcı bir ses tonuyla, "Nasıl oluyor da Santiago yoluna düşmüş hacılar Hazreti İsa hakkında kötü konuşuyorlar?" diye sordu. "Hazreti İsa hakkında kötü konuşan yok. Biz Hazreti İsa adına işlenmiş suçları kötülüyoruz. Kasabanın meydanında çingenenin diri diri yakılmasından söz ediyoruz." Petrus'un sırt çantasındaki deniz kabuklarını görünce bar sahibinin tavrı da değişmişti. Şimdi bizimle biraz daha saygılı konuşuyordu. Rahibin kınayıcı bakışları arasında "Çingenenin laneti hala üstümüzde" dedi. Petrus olayın nasıl gerçekleştiğini sorunca rahip bunların köylülerin dilinde dolaşan söylentilerden başka bir şey olmadığını, kilise tarafından da onaylanmadığını söylemekle yetindi. Ama bar sahibinin susacağı yoktu. Çingene ölmeden önce şeytanlarının köydeki en küçük çocuğa geçeceğini, o çocuk yaşlanıp öldüğünde de bir başka çocuğun içine gireceğini söylemişti. Yüzyıllar boyunca böyle sürüp gidecekti. Rahip, "Buranın toprağı çevredeki öteki kasabaların toprağından farksızdır" dedi. "Öteki kasabalarda kuraklık oldu mu burada da olur. Öteki kasabalarda yağmur yağar, hasat iyi olursa bizim ambarlarda dolar. Komşu kasabalarda olmamış bir şey burada da olmaz. Onun için bu hikaye tümüyle uydurma." Bar sahibi, "Hiçbir şey olmadı çünkü laneti sakladık" dedi. "İyi, o zaman gözümüzle görelim" diye karşılık verdi Petrus. Rahip gülerek böyle konuşmanın doğru olmadığını söyledi. Bar sahibi haç çıkardı ama ikisi de yerinden kımıldamadı. Petrus hesabı ödedikten sonra birinin bizi lanete devralan kişiye götürmesi için diretti. Rahip önemli bir işi yarım bıraktığını, hemen kilisesine dönmesi gerektiğini söyleyerek izin istedi. Ve kimse bir şey diyemeden çıkıp gitti. Bar sahibi Petrus'a korku içinde bakıyordu. "Rehberim, korkacak bir şey yok" dedi. "Lanetin yerleştiği evi göster yeter. Kasabayı lanetten kurtaracağız." Bar sahibi bizimle birlikte toz toprak içindeki sokağa çıktı. Kızgın güneş her yeri yakıyordu. Kasabanın dışlarına vardığımızda adam yolun kıyısındaki tek evi gösterdi. "Sürekli yiyecek, giyecek gönderiyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diye savunmaya geçti. Ama rahip bile uğramıyor oraya. Onunla vedalaşıp eve doğru yürüdük. Bar sahibi belki de eve uğramadan geçip gideceğimizi umarak orada durmuş bekliyordu. Ama Petrus doğruca eve yönelip kapıyı vurdu. Dönüp baktığımda bar sahibi ortadan kaybolmuştu. Kapıda 70 yaşlarında bir kadın belirdi. Yanında kocaman siyah bir köpek vardı. Kuyruğunu sallıyor. Birileri geldiği için mutlu görünüyordu. Kadın ne istediğimizi sordu. Çamaşır yıkıyormuş, birkaç tencereyi ateşin üstünde bırakmış. Gelişimize şaşırmamış gibiydi. Bugüne kadar kim bilir kalacak yer arayan kaç hacı kapısını çalmıştır diye geçirdim aklımdan. Lanetten nereden haberleri olacak ki? Petrus, "Biz Compostela yoluna düşmüş hacılarız. Biraz sıcak suya ihtiyacımız var" dedi. "Bizi geri çevirmeyeceğinizden eminim." Kadın biraz tedirgin bizi içeri aldı. Temiz ama yoksul görünen küçük bir odaya geçtik. Odada yırtık pırtık bir sedir, bir yazı masası ve iki iskemlesiyle formika kaplı bir masa vardı. Masanın üstünde bir kutsal yürek tasviri, bazı aziz tasvirleri ve aynalardan yapılmış bir çarmıhta İsa heykelci göze çarpıyordu. Odadaki iki kapıdan birinden yatak odasını görebiliyordum. Kadın Petrus'u öteki kapıdan mutfağa aldı. "Ben de su ısıtıyordum" dedi. "Size bir kap getireyim, sonra yola koyulursunuz." Ben o koca köpekle birlikte oturma odasında kalmıştım. Uysal ve mutlu, kuyruğunu sallayıp duruyordu. Kadın eski bir teneke kap getirdi. Sıcak su doldurup Petrus'a uzattı. "İşte, Tanrı'nın inayetiyle gidin şimdi." Ama Petrus oralı olmadı. Sırt çantasından bir çay poşeti çıkarıp kaba attı. Gösterdiği konukseverlikten ötürü çayı kendisiyle paylaşmak istediğini söyledi. Belli ki kadının keyfi kaçmıştı. İki fincan alıp geldi. Petrus'la birlikte masanın başına oturdu. Konuşmalarını dinlerken gözümü köpekten ayırmıyordum. Petrus hiç çekinmeden, köyde bu evin lanetli olduğunu söylediler dedi. Söyleneni anlamışçasına köpeğin gözleri parlar gibi oldu. Yaşlı kadın hemen ayağa fırladı. 1. Katolik ibadetinde kutsal sayılan Hazreti İsa'nın yüreği, kilise yaşamında yüceltilen kutsal yürek imgesi, çoğunlukla çevresinde dikenli bir taç bulunan ve ışık saçan yaralı bir yürek biçiminde betimlenir. Yalan, eskiden kalma bir boş inanç. Lütfen çayınızı bitirin, çok işim var. Köpek kadının tavrının değişiverdiğini sezmişti. Hiç kımıldamıyordu ama tetikteydi. Petrus yine oralı olmadı. Çayı ağır ağır fincana döktü. Fincanı ağzına götürdü ama bir yudum bile almadan masaya bıraktı. Çok sıcak dedi. Sanırım biraz soğumasını beklemem gerekecek. Kadın yeniden oturmadı. Bizden hoşlanmadığı, kapıyı açtığına pişman olduğu belliydi. Benim gözlerimi köpekten ayırmadığımı fark edince köpeği yanına çağırdı. Köpek kadının buyruğuna uydu ama yanına gidince dönüp bana baktı. Petrus bana bakarak, İşte bu yüzden öyle yaptı dostum dedi. Habercin dün bu yüzden kendini o çocukta gösterdi. Birden anladım ki aslında köpeğe bakmıyordum. İçeri girdiğim anda köpek beni hipnotize etmiş, gözlerimi bağlamıştı. Gözlerini gözlerinden ayırmıyor, bana istediğini yaptırıyordu. Güçsüz düştüğümü hissediyor, odadaki eski sedire uzanıp uyumak istiyordum. Dışarısı gerçekten çok sıcaktı, çıkıp yürümek içimden gelmiyordu. Bir yandan da tüm bu duygular bir tuhaf geliyor, tuzağa düştüğüm izlenimine kapılıyordum. Köpek gözlerini benden ayırmıyor, o baktıkça kendimi daha yorgun hissediyordum. Petrus yerinden kalkıp gidelim artık diyerek çay fincanını bana uzattı. Biraz çay iç hanımefendi, gitmemizi istiyor. Bir an duraksadımsa da fincanı aldım, sıcak çaydan içince biraz kendime geldim. Bir şey söylemek, köpeğin adını sormak istiyordum ama sesim çıkmıyordu. İçimde bir şey uyanmıştı. Petrus'un bana öğretmediği bir şey kendini belli etmeye başlamıştı. Anlamını benim de bilmediğim tuhaf sözler söylemek için karşı konulmaz bir istek duyuyordum. Aklıma Petrus'un çayın içine bir şeyler atmış olabileceği geldi. Çevremdeki her şey bulanıklaşmaya başlamıştı. Belli belirsiz, kadının Petrus'a bir kez daha gitmemiz gerektiğini söylediğini duydum. Kendimden geçmiştim. Aklıma gelen tuhaf sözleri söylemeye karar verdim. Odada tek görebildiğim köpekti. O tuhaf sözleri söylemeye başladığımda köpek de hırlamaya başladı. Ne dediğimi anlıyordu. İyice heyecana gelerek sesimi gittikçe yükselttim. Köpek yerinden kalkıp dişlerini gösterdi. Artık geldiğimizdeki o uysal hayvan olmaktan çıkmış, her an üstüme atlayabilecek korku veren ürkünç bir yaratığa dönüşmüştü. Sözlerin beni koruduğunu anladığım için sesimi daha da yükselterek tüm gücümü köpeğe odakladım. İçimde farklı bir güç olduğunu, bu gücün hayvanın bana saldırmasını önleyebileceğini seziyordum. Tam o sırada her şey yavaşlatılmış bir biçimde gerçekleşmeye başladı. Kadının üstüme geldiğini, avaz avaz haykırarak beni dışarıya atmaya çalıştığını görüyordum. Petrus'un kadını durdurduğunu görüyordum. Köpek onların itişip kakışmasını aldırmaksızın hırlayıp dişlerini gösteriyor, gözlerini benden ayırmıyordu. Konuştuğum tuhaf dili anlamaya çabalıyordum ama ne zaman biraz düşüneyim diye duracak olsam gücüm azalıyor, köpek üstüme gelmeye başlıyordu. Gittikçe güçleniyordu. Olup biteni anlamaya çalışmaktan vazgeçerek haykırmaya başladım. Bu kez kadın da haykırmaya başladı. Köpek havlayarak yüreğime korku salıyordu ama konuşmayı sürdürdüğüm sürece güvendeydim. Boğuk bir kahkaha duydum ama kahkaha gerçek miydi yoksa hayalimde miydi anlayamadım. Birden evin içinde sert bir rüzgar esti ve köpek uluyarak üstüme atladı. Yüzümü korumak için kolumu kaldırdım, bağırarak bir şey söyledim ve etkisinin ne olacağını görmek için bekledim. Köpek olanca gücüyle üstüme atlamış, beni sedirin üstüne yıkmıştı. Bir an gözlerimiz birbirine kilitlendi, hemen ardından köpek dışarı kaçtı. Birden boşandım, sarsıla sarsıla ağlıyordum. Aklımdan ailem, karım ve dostlarım geçiyordu. Olağanüstü bir sevgiyi yaşıyor, aynı zamanda da ansızın köpekle ilgili her şeyi anladığım için saçma bir mutluluk duyuyordum. Petrus beni kolumdan tutup dışarı çıkarırken Kadın da arkamızdan itekliyordu. Çevreme bakındığımda köpeği göremedim. Güneşin altında Petrus'a tutunarak yürürken hala haykırıyordum. Yolculuğun sonrasını hiç hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde bir çeşmenin başındaydık. Petrus yüzüme ve enseme su serpiyordu. Su içmek istedim ama o anda ne içsem kusacağımı söyledi. Biraz midem bulanmakla birlikte kendimi iyi hissediyordum. Varlığımı her şeye ve herkese karşı sonsuz bir sevgi sarmıştı. Çevreme baktım ve yolun kıyısındaki ağaçları, mola verdiğimiz küçük çeşmeyi, rüzgarın taşıdığı temiz havayı, ormandan gelen kuş seslerini duyumsadım. Petrus'un dediği gibi meleğimin yüzünü görüyordum. Kadının evinden ne kadar uzakta olduğumuzu sorduğumda Petrus 15 dakikadır yürüdüğümüzü söyledi. Herhalde neler olup bittiğini merak ediyorsundur dedi. Aslında olup biten umurumda değildi. Beni sarıp sarmalayan sevgi duygularıyla mutluydum. Köpek, kadın, barın sahibi, her şey o anda duyumsadıklarımla en küçük bir ilgileri yokmuşçasına geçmişte kalmıştı. Petrus'a kendimi çok iyi hissettiğim için yürümeye devam edeceğimi söyledim. Yerimden kalktım, yeniden Santiago yoluna vurduk. Bütün bir öğleden sonra neredeyse hiç konuşmadım. Yüreğimi kaplayan o hoş duygunun tadını çıkardım. Gerçi hala Petrus'un çayıma bir şey atmış olabileceğini düşünüyordum ama artık hiçbir önemi yoktu. Akşam 8'de bir otele vardığımızda biraz azalmış olsa da hala o mutluluk duygusu içindeydim. Otelin sahibi kaydımı yapmak için pasaportumu istedi, çıkarıp verdim. Brezilyalısınız öyle mi? Gitmiştim oraya. Ipanema sahilinde bir otelde kalmıştım. Bu saçma sözler beni gerçek dünyaya döndürdü. Yakup yolunda yüzlerce yıllık bir kasabada Ipanema sahiline gitmiş bir otelciyle karşılaşmıştım. Artık konuşabilirim dedim Petrus'a. Bugün neler olduğunu bilmem gerekiyor. Mutluluk duygusu geçmiş, yerini mantık almıştı. Bir an önce ayaklarımı yere basmam gerekiyordu. Bilinmeyenden duyduğum korku geri gelmişti. Petrus, yemeğimizi yiyelim ondan sonra dedi. Otel sahibinden televizyonu açmasını ama sesini kısık bırakmasını istedi. Anlatacaklarını soru sormadan dinlememin en iyi yolunun bu olduğunu söyledi. Bir yandan da televizyon izliyor olacaktım. Olup bitenin ne kadarını hatırladığımı sordu. Çeşmeye doğru yürüdüğümüz bölüm dışında her şeyi hatırlıyordum. Orası önemli değil diye karşılık verdi. Televizyonda kömür madenlerinde geçen bir film başlamıştı. Oyuncular yüzyıl başlarının giysileri içindeydiler. Dün habercindeki telaşı sezdiğimde Santiago yolunda bir savaşın başlamak üzere olduğunu anlamıştım. Sen kılıcını bulmak ve ram alıştırmalarını öğrenmek için buradasın. Ama ne zaman bir rehber bir hacıya yol gösterecek olsa mutlaka ikisinin de denetleyemediği bir durum çıkar. Öğretilmekte olanın bir tür sınanmasıdır bu. Senin durumunda köpekle karşılaşman da ortaya çıktı. Savaşın ayrıntılarını ve bir hayvanın içinde birçok şeytan bulunabileceğini daha sonra açıklayacağım. Şu anda önemli olan kadının lanete çoktandır alışkın olduğunu anlaman. Laneti olağan bir şey olarak kabullenmişti, durumdan bir şikayeti yoktu. Azla yetinmeyi öğrenmişti.